Ayrım 65.
Sayfa 673. Red oturduğu sandalyeyi onun yanına yaklaştırmıştı. Scarlett eğilerek çok doğal davranıyormuş gibi elini onun omuzuna koydu. Ah ben çok iyiyim. Tarada da her şey yolunda gidiyor. Doğal olarak General Sherman'ın ordusu oradan geçerken feci saatler yaşadık. Ama Yankiler evimizi yakmadılar. Evdekiler bütün hayvanları bataklığa götürerek onların ellerine geçmesini önlediler. Bu yılda gayet iyi ürün aldık. 20 balya pamuk. Gerçi taranın eski yıllardaki ürünleriyle karşılaştırılırsa çok az olduğu görülür ama ne de olsa böyle bir zamanda yine de iyi sayılır. Çünkü tarlada çalışacak pek fazla adamımız yok. Babam gelecek yıl daha çok ürün alacağımızı söylüyor. Ama Red, kırda günler çok zor geçiyor. İnsanın canı sıkılıyor. Düşün bir kez, ne balo var ne de piknik. Herkesin ağzında eski günlerin özlemini dile getiren sözcükler. Bütün bunlar benim de canımı sıkıyor. Artık sabrım kalmadı. Geçen hafta bu halimi gören babam eğlenmek için seyahate çıkmamı öğütledi. Buraya birkaç elbise almaya geldim. Sonra Charleston'a halamın yanına gideceğim. Ah balolar, eğlenceler bir başlasa. Konuşması kendisinin de hoşuna gitti. Red'e nasıl gerekiyorsa öyle davrandım. Neleri anlatmam gerektiyse onları söyledim. Kendimi ne çok zengin ne de fakir gösterdim diye düşündü. Şekerim, bu elbise içinde görkemli bir güzelliğiniz var. Bunu siz de biliyorsunuz ve asıl felaket de bundan ileri geliyor. Seyahatinizin gerçek nedeni herhalde Tara ve çevresindeki çobanlarınızdan bıkıp Atlanta'da yenilerini avlamak olsa gerek. Scarlett, Red'in uzun bir aradan sonra Atlanta'ya birkaç gün önce dönmüş olmasına sevindi. Yoksa bu yalanların hiçbirini söyleyemezdi. Scarlett, çevre çiftliklerdeki genç erkekleri düşündü. Fontaine'ler yırtık pırtık elbiseler giyiyorlardı. Munro'ların yoksul bir yaşantısı vardı. Jonesboro ile Fayetteville'in delikanlıları açlıktan ölmemek için sokaklarda öteberi satıyorlar ve ormanda odun kesiyorlardı. Onlar içine düştükleri yokluk yüzünden baloları, piknikleri, flörtleri, eğlenceleri, av partilerini unutmuşlardı. Scarlett tüm bu olumsuzlukları düşünmenin zamanı olmadığını anımsadı ve neşeli bir biçimde gülümsedi. Scarlett, sizde kalp diye bir şey yok ama çekiciliğinizin bir bölümü de buradan kaynaklanıyor. Red'in yüzünde birden eski alaycı gülümseme belirdi ama Scarlett onun kendisine kur yaptığını anlamakta gecikmedi. Red konuşmasını sürdürdü. Scarlett, gerektiğinden daha fazla çekicisin. Ben bile sizin etkiniz altına girdim. Sizi unutamamamın nedenini birçok kez kendi kendime sordum. Bu arada sizden çok daha güzel, çok daha becerikli ve sizden her bakımdan daha üstün çok sayıda kadınla tanışıp konuştum. Ama ne yapsam belleğimden sizi uzaklaştıramadım. Bakın, ordu teslim olduktan sonra Fransa'da ve İngiltere'de bulundum. Sizi aylarca görmedim. Sizden haber de alamıyordum. Birçok güzel hanımla birlikte oldum. Ama bütün bunlara rağmen hep sizi düşündüm. Acaba ne yapıyor diye hep kendi kendime sizi sordum. Bir an Scarlett alınır gibi oldu. Ondan daha güzel, daha becerikli ve daha üstün kadınlar tanıdığını nasıl söyleyebilirdi? Ama Red'in kendisini unutmayışının verdiği zevk, öfkesini yatıştırdığı gibi planını da kolayca uygulamasına yarayacaktı. Scarlett artık konuşmayı kendisiyle ilgili konulara getirmenin tam zamanı olduğunu sezdi. Artık kendisinin de onu unutmadığını anlatabilirdi. Onu susturmak ister gibi nazik bir biçimde elini salladı, gülümsedi ve tekrar yanaklarında gamzeleri belirdi. Ah Red, ne kadar da sertsin. Benim gibi bir zavallı köylü kızıyla ne diye böyle alay ediyorsun? Beni o gece terk ettikten sonra bir kerecik olsun anımsamadığını biliyorum. Sakın o güzel İngiliz ve Fransız kadınlarının arasında beni düşündüğünü söyleme. Ben buraya senin bu saçmalıklarını dinlemeye gelmedim zaten. Ben yalnız şey için geldim. Şey, ne için geldin Scarlett? Ah Red, senin için çok üzülüyorum. Doğrusu çok da korkuyorum. Bu korkunç zindandan ne zaman çıkacaksın? Hakkımda beslediğin ilgi beni çok etkiledi. Buradan ne zaman çıkacağımı bilmiyorum. Belki de ipi biraz daha uzattıkları zaman çıkarım. İpi mi? O da ne? Evet, yanlış duymadın. Buradan bir ipin ucunda çıkacağımı sanıyorum. Sizi asacaklarını mı söylemek istiyorsun? Evet. hakkımda başka kanıtlar bulurlarsa asacaklar. Scarlett ani bir hareketle elini kalbine götürerek, ah Red diye inledi. Çok mu üzülüyorsun? Eğer çok fazla acı duyuyorsanız vasiyetnamemde size de bir yer ayırırım. Vasiyetname, Scarlett durumu belli etmemek için biraz başını yere eğerken Red'in gözlerinde ani bir merak uyandığını hissetti. Yankiler diyor ki iyi bir vasiyetnamem olacakmış. Bu son günlerde herkes benim parasal durumumla ilgilenir oldu. Burada her gün sorguya çekiliyorum. Tuhafıma giden sorular soruyorlar. Konfederasyonun altınlarını çalarak denize açıldığım söyleniyor. Ortalık bu dedikoduyla çalkalanıyor. Peki bu iddia doğru mu? Bak sen sorunu lafı dolandırmadan doğrudan doğruya soruyorsun. Buna çok sevindim. Senin de bildiğin gibi konfederasyon altın para değil, kağıt para basmıştır. Peki servetinizi nasıl elde ettiniz? Vurgunculuk mu yaptınız? Pity hala diyor ki, çok sağlam kanıt doğrusu. Hay Allah, doğal olarak konfederasyonun parasına o sahiptir. Niye bu kadar heyecanlandım diye kendi kendine kızdı. Heyecanı nazik davranmasını az da olsa engelliyor, düşünmeden yanlış sözler sarf ediyordu. Red, sizi bu dört duvar arasında görmek içimi parçalıyor. Buradan kurtulmak umudunuz yok mu? Nihil desperandum, işte benden bir özdeyiş. Bunun anlamı nedir? Belki, benim dilber cahilim. Scarlett sinirli sinirli kirpiklerini kırptı. Red'e baktı, sonra başını eğdi. Ah, siz tuzağa düşmeyecek kadar çok zekisiniz. Yankileri kafesleyip buradan ne yapar eder kurtulursunuz. Serbest kaldığınız zaman da... Red Scarlett'e sokularak tatlı bir sesle, ''Serbest kaldığım zaman ne olacak?'' diye sordu. Scarlett kıpkırmızı oldu ve kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. ''O zaman, o zaman'' diye kekeledi. ''Red, o kadar çok üzülüyorum ki. O gece anımsıyorsunuz sanırım.'' ''Rough and Ready yolu üzerinde. O kadar çok korkuyordum ki sizi...'' Bir an gözleri ellerini tutan Red'in esmer eline takıldı. ''Evet, sizi hiç affetmeyeceğimi sanıyordum.'' Ama dün akşam Pity halamda sizin asılmak tehlikesiyle karşı karşıya olduğunuzu öğrenince ben yine sustu ve yalvaran gözlerle Red'e baktı. Bu bakışında acı çeken bir kalbin izleri vardı. Ah Red, söylemeye dilim varmıyor. Ya sizi asarlarsa ben kahrımdan ölürüm. Yaşayamam. Anlıyorsun ya ben. Red'in yakıcı gözlerine bakmaya kendinde güç bulamayan Scarlett gözlerini eğdi. Kendi kendine, her şey tam istediğim gibi tıkırında gidiyor. Biraz sonra ağlamalıyım. Ağlarsam görünümüm daha doğal olur mu acaba diye düşündü. Red onun ellerini avucunda sıktı. Scarlett gözlerini kapadı ve gözyaşlarına yol verdi. Aynı zamanda da Red kendisini kolayca öpebilsin diye başını ona doğru çevirdi. Evet Red, onu sıcak dudaklarıyla öpecekti. Scarlett onun eskiden kendisini öptüğünü anımsadı ve içinden tatlı bir heyecan dalgası geçti. Ama Red onu öpmedi. Hayal kırıklığına uğrayan Scarlett gözlerini açtı ve ona baktı. Red başını eğmiş genç kadının ellerini seyrediyordu. Scarlett ona bakarken o da seyretmekte olduğu elleri öptü. Sonra birini yanağının üstüne koydu. Scarlett sert ya da alaycı bir davranışla karşılaşmayı beklerken onun şefkat dolu halini görünce aptallaştı. Red'in yüzünü incelemek istediyse de onun başı hala eğikti. Red birden başını kaldırıp kendisini seyrettiğini yakalar kaygısıyla tekrar gözlerini kapadı. Red herhalde ona evlenme teklif edecek ya da onu delice sevdiğini söyleyecekti. Scarlett göz kapaklarını yarı açıp onu seyretmeye başladı. Scarlett onun bir yıldan beri avuçlarının içini öpmek istediğini ve şimdi öpebileceğini düşündü. Bu düşünce genç kadının bütün vücudunun buz kesilmesine neden oldu. Çünkü elleri öyle değişmişti ki bunlara hizmetçi eli denebilirdi. Ağır işler o pamuk gibi elleri kabalaştırmış, güneş ise yakmıştı. Tırnakları kırılmış, avuçlarının içi nasır bağlamıştı. Bir ay önce kızgın yağda yaktığı yer ise çok iğrenç görünüyordu. Red hala başını kaldırmıyor, Scarlett de onun yüzünü göremiyordu. Birden genç kadının avuçlarından birini açtı, ötekini de yakaladı. Şimdi Scarlett'in ellerini inceliyordu. Nihayet başını kaldırıp sakin bir sesle, ''Bana bakar mısınız?'' dedi. Bırakın bu ikiyüzlü davranışınızı. Scarlett ona biraz kabaca döndü. Genç kadının yüzü hem davet edici ve hem de perişandı. Rhett'in kaşları çatıldı, siyah gözleri parlıyordu. Demek tarlada her şey yolunda ha? O kadar çok ürün aldınız ki bu paraları şimdi yiyorsunuz değil mi? Ellerinizle neler yaptığınızı söyler misiniz? Saban sürdünüz değil mi? Scarlett ellerini çekmek istedi ama Rhett onları sımsıkı tutuyordu. Bunlar kibar bir kadının elleri değil dedikten sonra onları birden bıraktı. Bu sırada heyecanı kaybolan Scarlett, ah ne olursunuz dedi. Ellerimle ne yaptığım sizi ilgilendirir mi? Sonra ne aptalım ben, ne diye Pity halanın eldivenlerini istemedim ya da çalmadım. Ama ellerimin bu halde olduğunu kendim bile bilmiyordum. Şimdi bir çuval inciri berbat ettim diye kendime kızıyorum. Ama ellerimi görmesi de çok doğal. Tam bana ilanı aşk edecekti ama yazık oldu diye düşündü. Rhett sandalyesine yaslandı ve soğuk bir tavırla ''Beni ilgilendirmez pek doğal olarak.'' dedi. Scarlett'in bu mücadeleyi zaferle tamamlayabilmesi için güç de olsa kuzu gibi hareket etmesi gerekiyordu. Kim bilir belki onu kibar davranarak yola getirebilirdi. ''Benim zavallı ellerimle alay etmekle hiç de kibar davranmıyorsunuz. Bütün bunlar geçen hafta ata eldiven giymeden bindiğim için oldu. Sonra da ''Ata binmek iyi bir şeydir.'' Ama siz bu ellerle bir zencinin yapamayacağı işleri yapmışsınız. Öyle değil mi? Neden cevap vermekten kaçınıyorsunuz? Tara hakkında bu kadar yalan söylemenizin nedenini öğrenebilir miyim? Rhett, canım. Neden esas konuya girmekten çekiniyorsunuz? Ziyaretinizin gerçek nedenini söyleyin bana. Cilve yaptığınızı ve başıma gelenlere üzüldüğünüzü görünce bana karşı sevginiz olduğunu sanmıştım. Ah inanın çok üzüldüm. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Beni assalar kılınız kıpırdamaz. Bu yüzünüzden okunuyor. Tıpkı çok ağır işler yaptığınızın ellerinizden okunduğu gibi. Benden çok ihtiyacınız olan bir şey isteyeceksiniz. Bunun için de bu oyunu oynadınız. Sorununuzu neden gelip bana açıkça söylemediniz? Eğer böyle davransaydınız daha iyi olurdu. Çünkü kadınlarda en çok sevdiğim şey içtenlikli olmalarıdır. Oysa siz buraya küpelerinizi sallamaya, cilve yapmaya ve bir adamı kandırmak isteyen bir orospu gibi kırıtmaya geldiniz. Rhett bu son sözlerini çok sakin bir biçimde söyledi. Oysa bu sözler Scarlett'in yüzünde bir kamçı gibi şakladı. Bütün umutları mahvolmuştu artık. Bu sözlerden sonra ona evlenme teklif edemezdi. Eğer öfkelenmiş ya da ona azarlamış olmasaydı Rhett'i nasıl yola getireceğini bilirdi. Ama sakin görünümü onu korkutuyor ve bütün çareleri yok ediyordu. Scarlett cezaevinde tutuklu da olsa onun gibi bir adamla alay etmenin çok tehlikeli olduğunu anladı. Mrs. Hamilton, kafanızda sakladığınız gizli düşünceyi söyler misiniz? Size evlenme teklif edeceğimi sanmanız çok garip doğrusu. Scarlett kulaklarına kadar kızardı ve cevap veremedi. Size koca olacak bir adam olmadığımı çeşitli zamanlarda birkaç kez söylemiştim ve siz bu söylediklerimi unutmuş olamazsınız. Scarlett şaşkın bir haldeydi. Birden, hayır unutmadım deyiverdi. Scarlett, siz ne kadar da fettan bir kadınsınız. Herhalde şansınızı denemek istediniz. Kendi kendinize de, o şimdi tutukludur. Kadın yüzü de görmemiştir. Beni karşısında bulunca allak bullak olur ve üzerime aç kurt gibi atılır diye düşündünüz değil mi? Scarlett, böyle olmadı mı sanki? Ellerimi görmemiş olsaydınız diye düşündü ve sinirlenmeye başladı. Şimdi gerçeği 5 aşağı 10 yukarı biliyorum. Bana sizi buralara kadar getiren gerçek nedeni henüz bilemiyorum. Söyler misiniz ne için beni evliliğin bağlarıyla kıskıvrak bağlamaya kalkıştınız? Rhett'in sesinde hem tatlı hem de alaycı bir eda vardı. Scarlett bundan yararlanmayı düşündü. Zaten tam anlamıyla mahvolmuş değildi. Yalnızca evlenme umudu suya düşmüştü. Ama eski anılardan söz ederek belki onu yumuşatacağını, böylece ondan para koparacağını umut etti ve tam çocuk gibi ''Ahret, kibarlık edip bana bir yardımda bulunur musun?'' diye sordu. ''Kibarlık etmek kadar hoşuma giden bir şey yoktur. Rhett, eski dostluğumuzun anısı için bir iyilikte bulunmanı istiyorum.'' ''Tamam, elleri nasırlı hanımefendi hedefine ulaşıyor. Az daha sizin vicdanınızda hastaları ve tutukluları ziyaret etme rolünü yapmaktan başka soylu bir taraf bulunmadığını düşünecektim. Şimdi söyleyin bakayım, ne istiyorsunuz? Para mı? Genç kadının içine okuduğunu belli eden sözler ve sorunun şiddeti Scarlett'in bütün umutlarını yok etti. İşveli bir tavır takınarak, "Red, bu kadar sert olma," dedi. "Evet, paraya ihtiyacım var. Bana $300 borç vermeni isteyecektim." "Aman ne güzel, gerçeği söylediniz sonunda. Tamam, siz iş kadını olarak konuşuyorsanız, ben de iş adamı olarak konuşurum. Güvenceniz nedir?" "Anlayamadım, neyim nedir?" "Aldığınız borca karşılık rehin olarak ne vereceksiniz? Bu parayı hop diye vereceğimi beklemiyorsun değil mi?" "Küpelerimi bırakabilirim. İşime yaramaz. Tarayı ipotek ederim. Çiftliği ne yapacağım ben?" "Canım şey yaparsınız, verimli bir toprağa sahiptir, merak etmeyin. Zararlı çıkmazsınız. Zaten borcumu gelecek yılki pamuk ürününü alır almaz öderim." "Orası belli olmaz," dedikten sonra ellerini cebine sokup sandalyeye yaslandı. "Biliyorsunuz ki pamuk fiyatları düşüyor. Zaman çok fena, para ise çok çok değerli." "Ah Red, benimle alay ediyorsun. Milyonlarınız olduğunu biliyorum." Red'in gözlerinde kötü bir ışık parladı. "Demek tarlada her şey yolunda, öyle mi? Paraya ihtiyacınız yok. Doğrusu bütün bunlara çok sevindim. Çünkü eski tanıdıklarımın durumlarının iyi olması çok hoşuma gider." Artık cesareti ve kendine güveni azalmaya başlayan Scarlett, "Ah Red, Allah aşkına," diye perişan bir sesle konuşmaya başladı. Ama Red onu uyarmak zorunda kaldı. "Yavaş konuşun lütfen," dedi. "Yankilerin sizi işitmelerini istemezsiniz herhalde. Size gözlerinizin karanlıktaki bir kedinin gözlerine benzediğini söylediler mi hiç?" "Çok rica ederim Red. Size her şeyi anlatacağım. Benim bu paraya çok ihtiyacım var. Tarlada her şeyin yolunda olduğu yalandır. Tersine her şey çok ama çok kötü. Babamın, evet, babam kendinde değil. Annemin ölümünden sonra bir tuhaf oldu. Bana da bir yardımı dokunmuyor artık. Tam bir çocuk gibi. Pamuklarımızla ilgilenecek hiç kimse yok. Sofrada tam 13 kişiyiz. Doğal olarak bu kişileri doyurmak gerekiyor. Vergiler ise çok yüksek. Red, size her şeyi anlatmaya başladım ve hepsini eksiksiz anlatacağım. Bir yılı aşkın bir zaman her gün açlıkla mücadele ettik. Neredeyse ölecektik. Ah, siz bunu bilmiyorsunuz. Hiçbir zaman tam anlamıyla karnımızı doyuramadık. Aç mideyle yatmak kadar feci bir şey yok. Sırtımıza giyecek elbisemiz kalmadı. Çocuklar soğuktan kırılıyor. Onlar sık sık hastalanıyorlar ve... Bu güzel elbiseyi nereden buldun? Scarlett hiç utanmaya gerek duymadan, "Annemin perdelerinden kesip yaptık," dedi. "Vergileri arttırdılar. Ödemek şart. Oysa elimde 5 altın dolardan başka bir param yok. Senden istediğim paraya ihtiyacımız var. Anlıyorsun değil mi? Eğer vergiyi ödeyemezsem tarayı kaybedeceğiz. Bu da bizim felaketimiz olur. Hayır, tarayı satmalarını istemiyorum." "Neden gelir gelmez bunları söylemediniz de benim güzel kadınlara karşı daima yufka olan yüreğime hitap ettiniz? Üstelik tarada işlerin iyi gittiğini de söylediniz. Böyle bir oyunu yutmayacağımı bilmeliydiniz. Haydi, yeter artık ağlamayın. Bütün kurnazlıklara başvurdunuz ama doğru olanı yapmadınız. Benimle ilgilenmeyip parama ilgi duymanız kalbimi kırdı doğrusu." Scarlett onun kendisiyle ya da başkalarıyla alay ettiği zaman çoğunlukla gerçeği söylediğini anımsadı. Acaba onun duygularını incitmiş miydi gerçekten? Red'in ona karşı bir tutkusu var mıydı? Red ona evlenme teklifi yapmak üzere miydi acaba? Yoksa eskiden iki kez yaptığı gibi o iğrenç metres olma önerisini mi tekrarlayacaktı? Red alaycı gözlerle onu süzüyordu. Bu durum bir hayli uzun sürdü. Sonra kahkaha atarak gülmeye başladı. "Ben çiftçi falan değilim. Olmak da istemiyorum. Önerdiğiniz güvence işime gelmedi. Bana güvence olarak verecek başka neyiniz var?" Artık zamanı gelmişti. Scarlett içini çekti ve acı acı Red'e baktı. "Kendim." "Yok canım." Scarlett dişlerini sıkıyordu. Gözleri zümrüt gibi parlıyordu. "Pity halanın verandasındaki akşamı anımsıyorsunuz değil mi? Kuşatma başladığı günlerde. Bana, evet bana, beni çok istediğinizi söylemiştiniz. Unutmadınız herhalde." Red söylenenlerden etkilenmemiş gibi ilgisiz davranarak tekrar sandalyesine yaslandı. Sonra gözlerini Scarlett'in öfkeden, acizlikten, korkudan, utançtan gerilen yüzünü incelemeye başladı. Siyah gözlerinin içinde bir şimşek çaktı. ama hiç ses çıkarmadı. Scarlett tam bir perişanlık içindeydi. Hayatınızda benim kadar hiçbir kadını istemediğinizi söylemiştiniz. Eğer beni hala arzu ediyorsanız, her şeyimle sizinim Red. Her türlü emrinize boyun eğmeye hazırım. Beni ne isterseniz yapabilirsiniz. Ama Allah aşkına ilk önce bir sözleşme imzalayalım. Ben sözümü tutacağım. Namusum üzerine size bir senet de imzalar veririm. Bu senete ne isterseniz yazarım. Red ona alışılmamış bir biçimde bakıyordu. Scarlett yalvarmalarını sürdürürken onun kendisine acıdığını ya da alay ettiğini düşündü. Red susuyordu ama Scarlett onun konuşmasını istiyordu. Çünkü onun ne düşündüğünü yüzünden anlaması imkansızdı. Genç kadının yanakları kıpkırmızı olmuş, ateş gibi yanıyordu. Red, bu parayı bir an önce bulmalıyım. Onlar bizi kapı dışarı edecekler ve o mendebur, rezil kahya buzuntusu Tara'yı... Bir dakika beni dinler misiniz? Sizi hala arzu ettiğimi nereden anladınız? Ayrıca $300 ettiğinizi size kim söyledi? Scarlett tepeden tırnağa kızardı. Kendisine yapılan hakaret çok ağırdı. Söyleyiniz bana, bütün bunlara neden katlanıyorsunuz? Neden çiftliğinizi satıp Miss Pitipet'in yanına yerleşmiyorsunuz? Miss Pitipet'in evinde sizin de payınız var. Siz ya delirdiniz ya da beni anlamıyorsunuz. Ben Tara'dan nasıl vazgeçebilirim? Orası benim aile ocağımdır. Yaşadığım sürece onu elimden çıkarmak istemem. Red ellerini cebinden çıkarıp sandalyesinde doğruldu. Ah şu İrlandalılar, ırkların en kötüsüdür onlar, dedi. En önemsiz şeylere değer verirler. Örneğin toprak. Onlar için bir karış toprak, bir başka bir karış toprağa eşittir. Scarlett, her şeyi açık açık ele alıp görüşelim. Bana bir iş önerisiyle geldiniz. Güzel, ben size $300 vereceğim, siz de benim metresim olacaksınız. Kabul. İşte bu iğrenç öneri yapılıp da o kabul ettikten sonra kendini biraz olsun rahatlamış hissetti. Umut ışığı tekrar parlamaya başlamıştı. Red, vereceğim derken sanki bir şey onun çok hoşuna gitmiş gibi gözlerinde bir pırıltı vardı. Eskiden size aynı öneride bulunduğum zaman beni kapı dışarı etmiştiniz. Üstelik bir sürü küfür savurmuştunuz. İlişkimizden doğacak çocuklarla yumurcak yuvası açmak niyetinde olmadığınızı söylemiştiniz. Hayır tatlım, ben şimdi geçmişte söylenenlerin üzerinde durmayacağım. Beni ilgilendiren konu düşünme yetinizdeki karmaşadır.